Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve bendeniz Süleyman Derin gönül gündemini açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Hocam geçen hafta çok ilginç bir hikaye vardı. Efendim bir sinik birikintisine konan, saman çöpüne konan sivrisineğinin benden büyük kaptan var mı, bundan büyük gemisi olan var mı şeklinde kendi kendine aldanmışlığını efendim hikaye ediyorduk. Nasıl hocam bugün neler var gündemimizde?
Gene güzel inşallah biz eğer bugün nasip olursa ikinci cildi bitireceğiz.
İnşallah hocam.
Ama burada geçen haftadan bir hatırlayalım. Orada tavşan kendisinin nöbetinde aslana gidecek, kendisini teslim edecek ki aslan o gün karnını doyursun. Ama tavşan bir hile düşünüyor. Ben gideyim diye aslanın kulağına bir iki sır fısıldayım da diyor o benim kurban alma olarak yemekten vazgeçsin. Ama orada aslanın söylediği bir söz var. Diyor ki kendi bu tavşanın gecikmesinden dolayı öğün gelmiş, acıkmış efendim ve zamanında da tavşan gelmemiş. Bu hiddet ve hışmından dolayı diyor ki bunlar, bu düşmanlar var ya diyor, beni avdan alıkoyan o hayvanların yığını, bunların diyor sözleri kulağım vasıtasıyla benim gözümü bağladı. Esas bu sözü hiç unutmamak lazım.
Yani kulaktan giren ses gözü bağlıyor.
Evet. Yani.
Sanki hocam hipnoz ediyor insanı.
Evet, işte tatlı söz söyleyerek efendim, kandırıcı laflar ederek, böyle ambalajı güzel sözler söyleyerek muhatabı insanın durdurması ya da kendi istediği kıvama getirmesi manasına.
Hocam bir de bunun en kötüsü dini kullanarak böyle Mehdi'yim, peygamberim, işte veliyim diyerek insanları böyle yani kulaktan giriyorsunuz.
Ama
beyni etkiliyor.
Amenna ama yani burada işte ister bu FETÖ ister bu Adnan Oktar olayı, bana göre burada toplumun biraz cehaleti de sırıtıyor. Şimdi burada hep Şamaroğlan'ı tasavvufa vuruyorlar. Halbuki tasavvuf gerçek manada, bakın Beyazlı Bistami Hazretleri bir veliyi ziyarete gidiyor. Evine varıyorlar, adam camiye gitmek üzere yola çıkmış. Bunlar da camiye gidelim diyorlar. Camiye giderken bakıyorlar ki yolda namaz kılmak üzere, camiye gitmek üzere yola çıkan bu veli yola tükürmüş. Beyazlı Bistami o kadar yolculuktan geri dönüyor. Diyor ki bak bu adamdan şeyh olmaz. Bu adam ziyarete layık bir adam değil. Bak camiye namaz kılmak üzere giden adamın yola tükürmesini edebe mugayir telakki ederek bu adamdan kamil insan olmaz. Ölçü bu. Seyyid-ül Taife dediğimiz Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ne buyuruyor? Şeyhlik iddiasında bulunan bir adamın şer-i şerife aykırı, kitap ve sünnete aykırı en ufak bir yanlışını görüyorsanız, onun gökte bağdaş kurup oturduğunu görseniz peşinden gitme. Çünkü ittiba için keramet aranmaz, istikamet aranır. Bak Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı en ufak bir yanlışını görürseniz o adam peşinden gidilmeye layık bir adam değildir.
Hocam sufilerin dediği yani en ufak bir edep hatasında bile peşinden gidilmez. Bu adamlar açık açık aledi haram işliyor hocam.
Tabii haram işliyor.
İslam'ın şimdi haram kıldığı fuhşiyatı bilmem işte tecessüsü, casusluğu bunları, her şeyi işliyor.
Ha, peki bunu siz neyle izah edebilirsiniz? Ben zaman zaman söylerim bunu. Bir adam bugün toplumdaki cehaletin diz boyu nasıl yükseldiğini gösteren bir ölçü. Bir adam şeyhlik iddiasında bulunsa, keramet olarak da ay oynatsa 150 bin mürit toplanıyor arkasına. Bu cehalet, tabii bu cehalettir ya da çıkar hesabıdır.
Menfaattir.
Menfaat hesabıdır.
Genelde hocam sanki biraz ikincisi ağır basıyor.
Yani viran olan sehanede evladı yel var, endişesi var ya adam, ben de geçimimi bu yoldan bulacağım diyerek bu tip insanlara rağbet gösteriyor. Bu tip insanların yanında, çevresinde efendim kendisine yer edinerek oradan geçim temin etmeye çalışıyor. Yoksa bunların şimdi bir de bazıları da fırsat kolluyorlar tasavvufa vurmak için.
Hocam bunların tasavvufla alakası da yok. Onu
hiç
söyleyeyim.
Alakası yok.
Hiçbir
canım.
Tasavvuf, tarikat, silsilesi olmayan yani bilinmeyen şeyler.
Hayır ama, işte, ama bunlara vuruyorlar işte cemaatler. Maalesef. Cemaatler, tasavvuf, tarikat filan ne diyerek bunlara vuruyorlar ama esas bunlara en şiddetle karşı çıkan tasavvufun bizatihi kendisidir. O yüzden toplumun bana göre uyanık olması lazım. Ve böyle ister lider iddiasında, liderlik iddiasında, imamlık iddiasında, tarikat iddiasında ortaya çıkan adamı böyle bir şeyle test etmesi lazım insanın. Kur'an-ı Kerim ve sünnete ittiba konusunda, edep konusunda. Sadece fetva ile yaşayan bir adam değil, takva ile yaşayan bir adam olup olmadığı konusunda hassas bir teraziyle tartması lazım ki ondan sonra bu adam kamil adamdır, bana da kemal verir diyerek eteğine yapışsın. Onun için.
Eyvallah hocam.
Maalesef. Şimdi burada da o yüzden kulak, yani insanları kulaktan girerek gözlerini bağlıyorlar. Kulaktan girerek beyinlerini ipotek altına alıyorlar. İradelerini ipotek altına alıyorlar. O yüzden biz kulağımızı da kullanmayı, neyi dinleyip neyi dinlemeyeceğimize dair çok dikkatli ve uyanık olmamız lazım. Her şeye kulak verilmez. Öyle değil mi?
Eyvallah hocam.
Zaten sık sık söylüyoruz biz bu sohbetlerde. Mesela adamın eğer kulağı yoksa aynı zamanda adam dilsizdir. Çünkü bizim kültürümüz semai bir kültürdür. Kulağa dayalı, dinlemeye dayalı bir kültürdür. Ne demek bu? Biz söyleneni dinleyerek yetişiriz. Ya da ilim nasıl olur? İlmin birinci şartı dinlemeyi iyi öğrenmesini bilmekten geçer. Bir adam ne kadar dikkatli dinlese o kadar çabuk öğrenir, o kadar kalıcı öğrenir.
Hocam bugün de nedense dinlemekten çok görerek, görsel bir şey işte bu filmler, çizgi filmler falan. Sanki hocam bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü karşı taraf, yani bu negatif güçler hocam diyelim, çok kötü filmler, subliminal mesajlar vererek çocukların beynine giriyor. Biz onları konuşsak bizim sohbetlerimiz çok yavan
abi,
geliyor yani.
Tabii bu aynı zamanda şimdi algı operasyonu.
Evet.
Leysel haberü kel'iyan. Yani eğer biz yakinin derecesine bakarsak,
görmek daha büyük.
İlmin derecesine baktığımız zaman ilmel yakın var. Biz aklen deriz ki tamam, yani işte ileride bir duman çıkıyor, orada ateş yanıyor, tamam, bu akli bir değerlendirmedir. Ama gider görürüz ki bir yangın var orada, yangın yanıyor, gözümüzle görüyoruz. Bunun adı nedir? Aynel yakindir. Ama bir de elimizi içerisine tutup ateşe yakarsak ya da kendimizi ateşin içerisine atarsak ateşin yakıcılığını, onun acısını, feryadını hissederiz. Buna da hakkel yakın diyorlar, ilmin derecesi. Şimdi burada tabii aynel yakın dediğiniz zaman önce ilmel yakınla başlıyorlar, işte kulaktan girerek. Sonra aynel yakın algı operasyonu başlıyor. Sizi belli şeylere alıştırıyorlar. Kulağınızdan alıştırıyorlar, gözünüzden alıştırıyorlar ve sizi kendilerine tabi ve bağımlı hale getiriyorlar. Kesinlikle insan iradesini ve aklını böyle ilahi iradenin dışında hiçbir güce ipotek etmemeli.
Eyvallah hocam.
O yüzden şimdi burada aslan ne diyor? Bakın. Zin sipesmen neşnevem an demdeme bangi diva nestu gulan an heme. Bunlar diyor bak benim kulağımdan girerek gözümü bağladılar. Ben de avdan vazgeçtim. Bekliyorum ki her gün bana bir tane hisseme düşecek hayvan gelsin.
Aç kaldım şimdi.
Fakat şimdi gelmedi diyor birisi. Artık bunların diyor bağırmalarına, çağırmalarına bundan sonra asla kulak vermeyeceğim.
Yani yalvarmalarına
ne söylerse şey söylesinler. Sözlerine asla itimat etmeyeceğim. Yalnız tabii bazı şeyler var ki bazı tecrübelerin denemesi olmuyor. Hayatınla ödüyorsun bazı tecrübeleri. O yüzden hani bundan sonra artık dinlemeyeceğim arkadaş. Ama iş işten geçmiş. Adam seni aldatmış. Sana vurgunu vurmuş. Paranı cebinden almış gittikten sonra. Sen bir daha ben bu sözlere aldanmayacağım desen ne yazar? Demesen ne yazar? O yüzden vaktinde. Bak,
ders almak lazım.
Vaktinde. La yuldevul müminu fi cuhrin vahidin merreteyn. Bir Müslüman bir delikte iki defa ısırılmaz. İki defa ısırılıyorsa o Müslüman ahmaktır o zaman. Müslümanın uyanık olması lazım.
Artık hocam bu nasıl aldanmayalım lütfen değil mi?
Yani tabii adam böyle... şimdi bak adam dolandırıcılığıyla meşhur bir adam geliyor, bir dolandırıyor toplumu gidiyor.
Hapse giriyor çünkü.
Arada belli süre sonra gene geliyor, gene bir daha dolandırıyor gidiyor. Bir furya da. Peki burada suç kimde? Yani hani hırsızın hiç mi yok, suç yok demiş Nasreddin Hoca.
Evet.
Amenna hırsızın suçu var ama peki bu aldanan adamın hiç suçu yok mu?
Var.
Adam gelmiş faiz vaat ediyor.
%30.
Efendim %30, %40 neyse hiç dünyada olmayan bir oranda. Peki sen niye buraya yatırıyorsun? Bu adam bunu ödeyemeyeceği belli. Kısa yoldan. Ya biz çok faiz alırsak kısa yoldan ana parayı karşılarız.
Hocam hırsla hırsızlık ortak gibi sanki. Yakın
değil
hocam?
Ama
kelimeler bile yakın birbirine.
Ya. Evet. O yüzden diyor ki bak bu banki divanestü gulan anheme. Artık anladım ki bütün feryadü figanı bu bağırış çağırışların kaynağı şeytanların sesidir. Ya da cinlerin bir araya gelerek uğultusudur.
Hmm.
Onlar böyle bulanık hava meydana getiriyorlar ki hani kurt bulanık havayı sever ya.
Puslu havayı sever evet.
Puslu havayı sever. O havada kendi istediklerini yaptırsınlar. Öyle bir bağırdılar, çağırdılar ki bir uğultu kulağımda. Bunu benim gözümü bağladılar. Ben de onların dediğine kandım diyor. Bir daha avlanmaya çıkmayacağım. Onlar bana her gün sırasıyla birisi gelecek. Bir defa gelmedim işte yandık. Bak aç. Burada gerçekten gürültüye pabuç bırakmamak diye güzel bir tabir var bizde.
Evet.
Böyle her söze aldanmamak lazım. Efendim her tatlı söze kanmamak lazım. Sözleri iyi inceleyerek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki bak size bir fasık bir haber getirdiği zaman hemen onu aman doğruymuş diye alıp
kullanmayın.
Ya bir araştırın. Ya bunun aslı var mı yok mu? Şimdi bizde maalesef bu işte ister gözden ister kulaktan girerek öyle tertemiz Müslüman bir kardeşimize öyle bir çamur atıyorlar ki biz de hemen inanıyoruz ve şüpheye düşüyoruz. Acaba bu adam böyle mi? Allah Allah. Benim tanıdığım kadarıyla bu adam böyle olmaması lazım ama diyerek
inanıyoruz sonra da.
Hemen tereddüt göstermeye başlıyoruz. Hiçbir şey olmasa bile zihnimizde bir soru işareti meydana geliyor. O yüzden biz bize söylenen her sözü hemen kabullenmemek, araştırmak. İncaekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Araştır.
Yoksa diyor hocam hele, kavme zararınız dokunur.
Tabii hele, hele, hele bir de burada hani şahitlik dediğimiz zaman bir adamın eğer değerlendirmesini kabul etmek istiyorsanız, şahitliğini kabul etmek istiyorsanız onun ölçüsü de var. Yalancı adamın mesela şahidi kabul edilmez. Sarhoşun şahitliği kabul edilmez.
Çocuğun.
Efendim çocuğun kabul edilmez. Öbür taraftan işte böyle bir madde bağımlısı olanın sarhoşun kabul edilmez. Ama biz bunların hiçbir ölçüsüne bakmıyoruz. Hatta bir de eğer biz bir kişiyle ilgili bir değerlendirme yapacaksak bunun için 3 şart var. 1. Adamla yolculuk yapmamız lazım ki gerçek manada onu tanıyalım. 2. Bir alışveriş yapmamız lazım. 3. Ya da komşuluk yapmamız lazım. Ancak bu 3 şeyle biz bir insan hakkında değerlendirmede bulunurken sağlıklı değerlendirme yapmış oluruz. Aksi halde ön yargılı. Ya işte ben bu adamı sevmiyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bunun vebali de var. Yani siz tanımadığınız halde adama yani hem iyi biliriz diyerek muhatabınızı yanıltabilirsiniz hem de kötü biliriz diyerek de yanıltabilirsiniz. O yüzden bu her söze kanmamak ve bunları da iyi değerlendirerek ona göre kendi tavrımızı ona göre belirlemek.
Hocam bir de bizde bir Anadolu söz vardır. Elden gelen öğün olmaz, gelse de zamanında olmaz.
Evet.
Şeklinde yani rızık konusunda insan kendine güvenmeli Allah'ın izniyle. Allah bize bu eli ayağı boşuna vermemiş hocam. Kendi çalışıp çabalayıp kazanmalı yani. Hani herkesin kazancı bir olmaz. Kimisi az kazanır, kimi çok kazanır ama az çok demeyip herkes hocam rızık yolunda bulunmalı ve çalışmalı. Yani aslanın yaptığı hataya düşmemeli.
Tabii. Yani elin kolun tutuyorken çalış kazanmaya bak. Ki artığınla geçinsin senin de bir yatalak.
Hocam Kur'an-ı Kerim'de bu biliyorsun Eyüp Aleyhisselam hasta her tarafı şey içinde Allah-u Teala sertçe diyor topuğunu yere vur diyor. Meryem validemiz doğum yapmış. Yani hali perişan şekilde o hurma ağacını silkele diyor hocam. Kocaman ağaç yani. Şimdi illa Rabbimiz bizden bir gayret görmek istiyor. Rızık bedava ama o rızka ulaşmak için bir parça diyor siz de kulum.
Amenna tabii canım. Tabii niye vermiş Allah? Ağzımızı niye vermiş? Elimizi niye vermiş? Kulağımızı niye vermiş? Ayağımızı niye vermiş? Biz bu bedeni harekette bereket var.
Eyvallah
beden
hocam.
Ne kadar çalışırsa o bereket getirir.
Hocam elma kurdunun hiçbir şeysi yok.
Evet.
Sabah akşam helva gibi yiyor elmayı hiç.
Evet.
Sıkıntısı da yok yani. Allah ona da veriyor.
Şimdi sıkıntı. Burada buyurun. Yine devam ediyor Hazreti Pir. Berderan ey dili tu işan ra meyist post şan derken ki gayri post nist. Şimdi burada ey gönül durma diyor bak o seni aldatan. Bağırarak çağırarak seni kulağından bağlayarak kulağından aldatarak girerek gözünü bağlayan o hayvanların bundan sonra bağırmalarına çağırmalarına aldırma. Git onların postlarını yüz. Onların hepsini parala diyor. Aslan. Çünkü diyor bak postsan berken ki gayri post nist. Çünkü onlar artık postlarını yüz, derilerini parçala ki onlar posttan başka bir şey değildir.
İçlerinde kalp yok.
İçlerinde can yok. İçlerinde kalite yok. Esasında burada tabii kabukta bunlar. Kabukta hayvanlar bunlar. Onların sözlerine ne kulak asma. Değer verilecek bir tip değil.
Hocam şimdi bu...
Ama bunu insanlara da şey yapabilirsin yani.
Hocam 15 Temmuz adam eline silah adam öldürmüş, ben değilim oradaki diye. Yani bu kadar savunacak içi boş mudur? Yani insana birazcık şeref olmaz mı? Ya ben yaptım, hata yaptım, affedin dese bizim milletimiz hocam affedicidir.
Hayır, ne öyle affetmezse bırak. Ben daha bir de dalga geçer gibi bir tebessüm edip gülüyorlar.
Sırıtarak. Sırıtıyorlar. O ben değildim diyor
Sırıtıyorlar,
hocam.
Evet.
Maalesef.
Evet. O yüzden burada Arslan'ın kızgınlığından dolayı böyle söylüyor. Artık git diyor seni aldatan. Bağıran çağıran hayvanlar postan ibarettir. Deriden ibarettir. Burada bir de şu var. Artık onlar kendilerini ölmüş bilsin diyor.
Orası da var.
Onların hepsini diyor ben canını okuyacağım diyor. Ama bir de verdiği sözde durmayan insanları da aynı böyledir diyor bak. Sadece kalıpta insandır ama diyor.
İnsan değildir.
Kalitede insan değildir. Zaten Peygamber Efendimiz münafığın alameti 3 buyuruyor. 1. Konuştuğu zaman yalan konuşur. 2. Kendisine bırakılan emanete ihanet eder. 3. Verdiği sözde durmaz. Bunlar şimdi insan olsa ne yazar? Kalıpta insan ama kalitede 0. Bir noktada da böyle sadece surete bakıp aldanmayın. Sık sık Hazreti Pir'in Mevlana'da bize Mesnevi'de sık sık tekrarladığı uyarısı bu. İnsanların kalıbına göre değerlendirmeyin. Kalbine göre değerlendirin. Kalitesine göre değerlendirin. Ahlakına göre değerlendirin. Çünkü Cenab-ı Hak kullarının ne güzelliğine bakar, ne mallarına bakar. Neye bakar? Kalbine ve amellerine bakar. Biz de insanların kalbine ve amellerine göre değerlendirelim. Sadece kalıbına bakarak, suretine bakarak değerlendirirsek yanlış neticelere varırız. Onu demek istiyor burada.
Eyvallah hocam.
Yine devam ediyor. Post çibuvet güfte hayır renk renk çun zirih ber abu keş nebüvet der renk. Burada diyor ki bak post nedir biliyor musun? Post. Keşte hayır renk renk. Türlü türlü sözlerdir diyor. Sadece laf. Laf ebeliği var ya. İşte aslanlar sadece konuşuyor ya. Kabukta biz niye göre değerlendiriyoruz? İşte onların kulağımdaki sözleri benim gözümü bağladı diyor ya adam. Ama gördüm ki esas o post o tamamen aslı aslar olmayan içi boş çeşitli çeşitli sözlerden ibarettir o post.
Hocam şöyle anlarız belki. Yani nasıl insan hocam derisi esas içimizdeki görüntüyü gölgeleyip başka şekilde gösteriyor. Yani insan hocam derisini kaldırsanız evet. Korkarız.
Evet.
Aynen bunun gibi bazı insanlar hocam gerçek kimliğini, karakterini sözlerle
saklıyor,
kapatıyor.
Saklıyor.
Aynen bir deri gibi.
Tabii,
o saklıyor. Sözleri çekseniz adamın gerçek yapısı ortaya
çıkıyor. Tabii saklıyor. Saklıyor. Evet. Sonra o yüzden bir de diyor ki bak çun zirih ber abu keş nebvet derenk. Burada öyle şey ki su üstündeki kabarcıklar gibi ya da su üzerine yazılan yazı ya da nakışlar gibi. Su üzerine yazılan nakışlar tutar mı?
Tutmaz.
Yazı tutar mı?
Tutmaz.
Yazılmaz. Onun gibi. Sadece bu söz, o post dediğimiz, kabuktaki dediğimiz o hayvanların o sözleri, işte onların dış görünüşleri. Biz dış görünüşleri neye göre anlıyoruz? Sözlere göre değerlendiriyoruz. Adamın biz kalbini yarıp bakacak halimiz yok ki. Neye göre değerlendiriyoruz? Sözlerine göre değerlendiriyoruz. Ama diyor işte o postu, onların kofluğu sözlerinde de ortaya çıkar. Dolayısıyla sözlere de iyi dikkat ederek, dikkatli dinleyerek karar vermemiz lazım demek istiyor.
İnsanın hocam batını yapısını herhalde ağzından çıkan kelimeler ele veriyor.
Amenna tabii. Şimdi yine Hazreti Pir buyuruyor ki bakın bu da çok güzel bir şey. Bu beyti böyle hattatlara yazdırıp eve asmak lazım. İn suhan çun post hümana mazdan. Bak sözü sen diyor post bil, kabuk bil. Ve mana mağızdan ve manayı da onun içi bil. Bak kabuk söz. O sözdeki mana da onun içi bil. Özü bil. İn suhan çu nakşu mana hem çu çan can. Şunu iyi bil ki diyor. Bu söz kalıp zahir. Ama esas diyor nakşu man hani in suhan çu nakş süs söz süs nakış fakat ve mana hem çu can. O sözün sakladığı mana can gibidir. Dolayısıyla biz burada, bak sözler, kabuk, mana onun içi. Cevizin içi. Cevizin kabuğu söz ama içi özü. Efendim söz, nakış, süs ama esas mana onun içindeki can. Şimdi hangisi kıymetli?
Yani cevizin içi olmasa kabuğu ne işe yarar?
Baktık ceviz çok şey, sağlam gibi gözüküyor. Kırdık, içi kof. Ne yapıyoruz? Atıyoruz.
Atıyoruz çöpe. Bir işe yaramıyor.
Hiçbir şey yaramıyor. Belki de bizi aldatıyor. Kabuğuyla aldatıyor. O yüzden siz de diyor kabuğa bakmayın, öze bakın.
Hocam bazen cami önlerine falan bizim peder de almış bir keresinde böyle içi boş cevizi satıyorlar. Hani bir kere orada görüyorsun tüccarı, bir daha göremiyorsun. O yüzden hani hakikaten böyle cami önlerine falan da satılan her şeyi almamak lazım. Gidip güzel yerini almak lazım. Buyurun hocam.
Yine devam ediyor bakın. Post başet maz bedra ayıp puş. Bak burada da güzel bir şey var. Post kabuk. Başet maz bedra kötü işi, kötü özü.
Çürük diyelim.
Buş, ayıp puş örter. Bak. Post kabuk aslında çürük içi örter.
Ya.
İşte cevizin kabuğu içindeki çürüğü örtüyor.
Örtüyor. Gözükmüyor. Anlaşılmıyor
oldu. Gözükmüyor. Ama öbür taraftan maze ni gura zigayreti gayip puş. Ha bir de sağlam içi de onu kem kullanıcılardan korumak için.
O da çok güzel hocam.
İkisi de güzel. Bak bir şeyi korumak için. Ne diyor? Kabuk kötü ve çirkin, boş, kof içi gizlemek için. Ama diğer biri de sağlam içi de ehil olmayanlardan, kötüye kullanacaklardan korumak için.
Her iyi anlaşılmasın ki diyorum. Bilen istifadesi.
Kabuğun iki hikmeti var yani. Postun da iki hikmeti var diyor. Ha biz ne yapacağız? Esasında burada insan tabii her değerini her yerde söylemesi doğru olmaz. Göstermesi de doğru olmaz. Nazarı var, çekemeyeni yani var.
İyi niyetinizi, iyi düşüncelerinizi evet. Söylemeyin diyor
ben
hocam.
Bugün okudum. Bir adam gelmiş, adam ameliyata gidecekmiş adam. Parası yok. Adam gitmiş, para vermiş, git ameliyat ol diye. Adam gitmiş, ameliyat olmuş, gelmiş. Geldikten sonra gitmiş, o adamı evine çağırmış, öldürmüş. Sonra gitmiş, evinde altın aramış, para aramış.
Nasıl bir hainlik değil mi hocam?
Yani şuna bak, yani böyle bir şey olur. İhanetin daniskası. Yani iyilik yaptığın adamdan en büyük şerri, en büyük kötülüğü görüyorsun. O yüzden bazı kabuklar var. Bu kabuklar içerideki çürüğü örter. Yani biz insanları kalıbına bakarak, kıyafetine bakarak insan zannederiz. Halbuki çok sureta insan, sireta çok hayvan insan var. Hayvan karakterli insan var. Ahlakı hayvan karakterli.
Onların yanında hocam içimizdeki güzellikleri bazen saklamak da yani.
Ha, o yüzden
paramızı, pulumuzu neyse.
Şimdi bu. Hayır, bir kabuk içerideki çürüğü örten bir şey. Sen o kabuğu yırtarak adamın keşke içindeki çürüğü görebilme hassasiyetini yakalasan. O basireti yakalasan. Bazen de Cenab-ı Hak içerideki güzellikleri gayretkeş insanlardan, hasüt, kıskanç insanların kem nazarından korumak için. Kabuk sağlam ve güzel, dolu içi saklamak için konmuş. İki tane hikmeti var diyor. O yüzden biz değerlendirmelerimizi yaparken bu iki ölçüyü dikkat alarak yapmamız lazım. Yine devam ediyor Hazreti Pir. Bakın bu da yazılabilecek böyle levhalara yazılabilecek
hocam,
bir şey.
Ya
bak. Çun kalem ezbat bet defter ziab. Her şey bin vesifena gerdet şitab. Bak. Çun kalem ezbat. Eğer kalem rüzgardan ve defter de sudan olursa, kalemi rüzgar, defteri de deniz olan bir adamı düşünün. Hangi yazdığı iş kalıcı olur?
Hocam rüzgar bazen suyu hareket ettirip bazı şekiller veriyor. Doğru.
Evet.
Bazı resimler çiziyor ama birkaç saniye bile sürmüyor.
Tabii saniye bir kalıcılığı yok. O yüzden sen her şey bin vesifena fena gerdet şitab. Ne yazarsan yaz. Su üzerine yaz yazılır mı? Su üzerine nakış yapılır mı? Ne yazarsan yaz bir anda mahvolur gidiverir. Sen yazdığını zannedersin. O yüzden kalemi rüzgardan, defteri sudan olursa ne yazarsan yaz her şey çabucak kaybolup gider. Ha burada da yaptığımız her amelin, her işin esasında köklü, sağlam ve kalıcı olmasına dikkat etmemiz lazım. Etkisinin sürekli olmasına dikkat etmemiz lazım. Zaten şimdi diyorlar ya sürekli eğitim merkezi. İşin sürekliliği, devamlılığı. O yüzden sadece lafta kalan bir ne Müslümanlıkla, ne cesaretle, ne kahramanlıkla biz hiçbir yere gidemeyiz. O yüzden biz diyoruz ya hani yiğitlik laf ebeliyle olmaz.
Hocam bir de diyorlar ki insan bir iş yaparken yani o işin kalıcı, ebedi olması lazım. Genelde şöyle diyor hocam, ufak işlerle uğraşırken çoğumuz büyük işleri kaçırıyoruz. Allah bizi çok büyük işler yapsın diye bu dünyaya göndermiş. Onları tespit bile edemeden günlük hocam böyle günlük dağda işte geldik gittik alışveriş yaptık yemek yedik çay içtik falan derken bir gün gidiyor hocam. O yüzden Sufi hocam bu işte her gün nefis murakabesi yapıyorlar. Ben bugün ne yaptım? Muhasebe yapıp acaba Allah için bugün ne yaptın diyor hocam Ömer Efendimiz. Hakikaten hocam yani suya değil de kayaya yazı yazmak lazım. Ecdadımızın yaptığı gibi tabii, camiler, medreseler, rasathaneler hocam düşünün tabii, yani. Tabii. Sadece dini kurumlar da değil.
Evet.
Hepsi yazmış gitmiş hocam. 1000 senedir hala okuyoruz.
Hayır, burada tabii insanın hayatının her anını yapması gereken en kıymetli iş, en önemli meşgale neyse onunla meşgul ederek geçirmesi lazım. O yüzden faydasız söz, faydasız iş, faydasız adım, lüzumsuz bakış her şeyden ki min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Faydası olmayan sözden, faydası olmayan işten kişinin kendisini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir. Biz her attığımız adımda, her söylediğimiz sözde, her yapacağımız işte bu mantığı aramamız lazım. O yüzden de ben böyle İmam Hatip 4. sınıftayken filan böyle aynanın karşısına geçip saatlerce saçımla uğraşıyordum. Rahmetli dedem öğle namazından çıkmış geldi. Kapıyı açtı ki ben aynanın karşısında saçla uğraşıyorum. Bana geldi dedi ki oğlum dedi. Kılda keramet olsaydı keçi padişah olurdu dedi. Bu kadar saçına dedi zaman harcama.
Çok güzel hocam.
Senin dedi çok daha yapman gereken önemli işler var.
İçin ve özün kıymetli olsun.
Zamanını dedi. O verimli işlerde kullan. Böyle lüzumsuz ve faydasız işlerde harcama dedi. Ve ben o oldu. Ben sabah kalktığım zaman elimle saçımı düzelteceğim. Hiçbir zaman uğraşmadım. Ama çok önemli bir ölçü bu yani. Bizim bir hayatın her anını en verimli şekilde, en güzel işlerde kullanmak. Yoksa lüzumsuz mesela kayıkla yapacağımız işi biz gemiyle yapmaya çalışırsak olmaz. İsraf olur bunlar.
Gemiyle yapacağımız işi de kayıkla yapmaya kalkarsak?
O da olmaz. Zaten başarılı da olamayız. O bakımdan biz hayatımızın her anında verimliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Eğer herkes böyle yapsa, gerçekten herkes hayatının her anını en verimli işte kullanmanın hesabını yapsa, hele bir de Allah'ı görür gibi yapsa, bizim geçmişimiz de çok sağlam olur, geleceğimiz de çok garanti olur. Aslında geçmişimizi de çürüten, geleceğimizi de zayıflatan, eriten şey, aslında içinde bulunduğumuz anda yaptığımız işlerdeki gevşekliğimizdir. Ya da işleri önemseme işimizdir. Bunlar.
Eyvallah hocam.
Yine devam ediyor. Nakş-ı abes er vefa cuyi ezan bazgerdi destayı hut gezan. Eğer diyor bak nakş-ı abes er vefa cuyi ezan. Eğer suyun üstündeki nakıştan vefa ararsan, suyun üstüne yaptığın efendim resimden mesela medet umarsan, yazdığın yazıdan mesela efendim ümit beklersin. Bu neye benzer biliyor musun diyor. Bazgerdi destayı hut gezan. Sonra bakarsın bir de bakarsın o yazdığın nakış kayboluvermiş. Elini ısırarak dönersin. Eli ısırarak dönmek ne demek? Yani böyle bir düşündüğüne pişman olarak dönersin. Çünkü suya yazılan yazıda, suya yapılan nakıştan vefa olmaz. Onlardan bir şey bekleyemezsin. Bir defa bir, değen adama bak ilim öğretmek lazım. Değen adama para vermek lazım. Değen adama, hak eden adama koltuk vermek lazım. Peygamber Efendimiz'in bir ifadesi var. Buyuruyor ki bak, layık olmayan adama ilim öğretmek, layık olmayan adama para vermek, layık olmayan adama koltuk vermek, domuz boynuna inci asmak gibidir. Dolayısıyla burada suya yaptığın nakıştan vefa bekleme. Sen layık olan adama bu işi yap ki ondan sonra vefa beklemeye hakkın olsun.
Suda vefa aramak saflıktır hocam.
Saflık. Suda vefa var da su gibi azizul derler ama suya yaptığın resimde vefa
eyvallah,
yok.
Eyvallah o manada yani.
Suya yaptığın nakışta vefa yok.
Eyvallah.
O yüzden ondan vefa aramam.
Ama hocam şu çok dehşet bir söz. Yani kimin diyor kalemi rüzgardan defteri sudan vurursa
ya
boşuna yazmış olur. Çok hiç yazma şey. Daha iyi.
Evet. Şimdi yine devam ediyor Hazreti Pir. Bak, bat der merdüm hevabu arzust. Çün heva begzaşti peygam hust. Şimdi burada eğer rüzgar, bat der merdüm hevabu arzust. Rüzgar esasında insandaki heva ve heveslerdir. Gelip geçici duygu ve düşüncelerdir. Gelip geçici arzulardır. Rüzgarı böyle anla diyor bak. Hmm. Gelip geçici duygu ve düşünceler.
Peşine düşme.
Bir böyle moda gibi efendim bir anda gelir geçer. Esas rüzgar budur diyor. Çün heva beguzaşti. Eğer sen bu hava rüzgarından vazgeçersen, heva ve heves rüzgarını elinin tersiyle itersen, efendim ne olur? Peygamu hus. O zaman sana Allah'tan haberler gelmeye başlar.
Hu'dan haberler gelir.
Peygam.
Hüveden.
Evet. Hu, Cenab-ı Hak. Hu'dan haberler gelmeye başlar. Hevadan kendini uzaklaştırırsan hu gelmeye başlar.
Ruhun sesi yani duyulur.
Evet. Şimdi Allah bes, baki, heves. Değil mi? Bunu çok söylerler tasavvufta. Allah'ın dışında bir tek Allah var, baki. Gerisi hepsi heva ve hevesten ibarettir. Hepsi gelip geçicidir. Hiçbirisinin vefası yok. Esasında bu sadece suya yazılan, nakıştan suya yazılan, yapılan şekilden değil. Esasında fani olan dünyaya aldanmak da aynı bunun gibidir. Dünyadaki nakşa, dünyadaki süse, alayişe aldanmak da esasında böyledir. Bu fani dünyanın suretine, postuna, kabuğuna aldanarak onlarla oyalanmak da bizi neticede başarıdan alıkor, kulluktan alıkor. İşin bu tarafını da böylece ifade etmek istiyor Hazreti Mevlana.
Hocam bir de şu var yani hakikaten bu insanın hocam bu duyguları düşünce hep değişiyor. Rüzgar gibi devamlı esip duruyor ama boş çoğu yani. Nefsani şeyler yaparsan o anda bir zevk alıyorsun belki. 3 dakika sonra, 2 dakika sonra hocam o zevk gidiyor yani. Kimseye faydası yok.
Ya zaten,
kalıcı değil.
Zaten efara eyte menittekaze ilahehu heva. Heva ve heves nasıl ilah olur? Biz ilahı tanımlarken kalbimize ve aklımıza yön veren irade diye düşünüyoruz. Bizi etkiliyor. Ya kalbimizi etkiliyor, kalbimiz aklımıza emir veriyor. Bize dediğini yaptıran her otorite ilah. Bunların başında da bizim heva ve heveslerimiz geliyor. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine aykırı da olsa bazen o heva ve heves anlık arzularımız uğruna bize dediğini yaptırıyor. Yaptıktan sonra da pişman oluyoruz ama iş işten geçmiş. İlahlığı buradan geliyor heva ve hevesin. O yüzden insanda bu rüzgar esasında insandaki bu gelip geçici heveslerdir. Bu heveslerden kendisini alıkoyan insan hu'dan haberler almaya başlar.
İlhamlar gelir Rabbinden.
İlhamdan, evet, Cenab-ı Hak'tan kendi iç dünyasına ilhamlar gelmeye başlar. Onun emir ve yasakları artık otorite olmaya başlar bünyemizde.
Nefsi mülheme dediğimiz hocam o değil mi yani?
Amenna, evet. Evet. Şimdi diyor ki huş buğut peygamhayi girdigar. Girdigar Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın haberleri hep hoştur. Hoşluk getirir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının emirleri de yasakları da her ikisi de insana huzur getirir. Yasaklarından kaçınırsan huzur bulursun. Yasakların içine düşersen mahvolursun. Emirlerine uyarsan huzur bulursun. Emirlerine karşı gelirsen mahvolursun. O yüzden Allah'tan gelen diyor bu şeyler, haberler çok tatlıdır. Hep insanı iyiliğe ve güzelliğe davet eder.
Hocam bazen mesela nefsimize ağır geliyor ama biraz hocam düşünsek bizim faydamız esasında.
Abi canım.
Mesela hocam şimdi insanların bu nefsinin yapmak istediği çok şeyler var. İnsanlar böyle başıboş kalmak. Ama hocam düşünün ki herkes başıboş her istediğini yapsa inanın biz şu toplumda yaşayamayız. Herkes herkesin malını alsa hocam. Herkes herkesin ırzına böyle tasallur etse ne olur hocam? Tam bir kaos ortamı olur. Hiçbirimiz sokağa çıkacak şeyimiz olmaz yani.
Niye toplumda zaten bu kadar şirretliğin, fenalığın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi ne? Şimdi sen kalkıyorsunuz işte tecavüz, efendim işte şiddet olayları, kadına şiddet, çocuğa istismar. Bütün hepsinin arka planına bakın ne var?
Nefsaniyet var.
Ya Allah'tan bahsetmek gericilik diye yaftaladınız. Ahlaklı olmayı yobazlık diye yaftaladınız. Hatta insanlara akıl verirken aman ha hiçbir ukde içinde kalmasın. Aile baskısı, toplumsal baskı bütün bu tabuları yık. Canın nasıl istiyorsa öyle yaşa diye nasihat verilen. Ve bunu da hayat anlayışı diye, modern hayat diye bize yutturan bu zihniyetin getirdiği toplum budur.
Ondan sonra da kadına şiddet, çocuğa şiddet, tabii, hayvanlara şiddet. Her gün haber yapıyorlar hocam.
Tabii.
Hem kendileri hocam bir yandan ısıtıyorlar.
Ya.
O ortamı hazırlıyorlar tabii, maalesef. Ya. Gazetelerdeki hocam o fuhşiyat resimleri falan filan. Sonra tabii da canım, niye bunu yapıyorsunuz diye dönüp şey yapıyorlar.
Hem öldürüyorlar hem de buyurun cenaze namazına diye bağırıyorlar.
Evet hocam, çok acı bir şey.
Halbuki bizim dinimiz, bırakın böyle kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, cansız maddeye bile şiddet uygulayamazsınız. O yüzden hani adaleti diyorlar ya, adalet, her şeyi yerlerinde kullanmak adalet. Yerinde kullanmamak da zulümdür. Çok güzel, düzgün bir taş çıkmış, önümüze gelmiş. Ya bu taş ne olur? Çok güzel bir mihrap taşı olabilir. Mihrap taşı olacak taşı alıp da tuvalet taşı olarak kullanırsanız ona zulmetmiş olursunuz. Onun bile üzerimizde hakkı var. Böylesine hassas olan bir din, ağaç yaprağını koparmak, dala zarar vermek. Bizim Bestami Yazgan'ın çok güzel bir şiiri var ya öyle. Dalı incitme gönül, gülü koparırken dalı incitme gönül. Efendim külü incitme gönül, yolu incitme gönül yürürken. Yolu incitmeyeceksin. Böyle bir hassas edep dininin bu şeylere, tecavüzlere, şiddete efendim nasıl cevaz verir? Böyle bir şey olur mu?
Hocam bir de işin
gidin bunu yapan adamların, esas bunu yapan adamları bizim mesela psikoloji fakültelerimizde, psikiyatri kürsülerimizde bunların doktora tezinin yapılması lazım.
İncelenmesi lazım değil mi hocam?
Evet, bu adam kimdir?
Ne nasıl tür tipler yapıyor, bunu yapıyor?
Hangi tipler yapıyor? Hangi sebep ve sahipler onu bu noktaya getirdi? Adam çocuğunun annesi işte hamile, karısını döve döve öldürüyor.
Bu ne biçim bir vahşettir hocam?
Şimdi
ya,
bu adam şimdi...
Bu ne vahşettir?
Ya neyin nesi, kimin pesi, nasıl geldi bu noktaya? O yüzden bunların hepsinin eğer incelense o zaman anlaşılır işte. Bu Hazreti Pir'in söylediği söz. Biz Allah'tan gelen haberlere kulak veren insan olsak. Allah'tan gelen haberler hep hoştur, bizi hoşluğa götürür. İster emirlerine uyarsak huzura gideriz, huzura koşarız. Yasaklarından kaçınırsak da huzura koşarız. Yok emirlerini bir kenara atarsak, onlara karşı gelirsek tam lanetin çukurunun içerisine düşeriz. Ahlaksızlığın dibini boylarız. Bugün yaşanan budur bir şeydi. Ülkemizde maalesef.
Nefsin peşinden gidilmesi.
Tabii maalesef. Allah korusun.
Hocam isterseniz burada son verelim. Bu hafta burada bitirmiş
ama
olalım.
Ama tabii şunu da söylüyor.
Buyurun hocam son sözünüzü de dinleyelim.
Ve ki o ziser ta payi başet payidar. Bu yüzden de zaten kıyamete dek Cenab-ı Hakk'ın o emirleri ve yasakları kıyamete dek payidar olacak. Hiç kimse onu değiştirmeye gücü yetmez. Şimdi çok böyle kerameti kendinden menkul hocalar çıkıyor.
O niye haram aklı, olsun? Bu niye haram olsun ki?
Aklı evvel hocalar çıkıyor. 1500 yıllık hadisleri bir kenara iterek, hatta 1500 yıldır yapılan ayet ve hadislerin yorumlarını ve fıkhi hükümleri bir kenara iterek, geçmiş bütün alimleri, peygamberleri aptal yerine koyup, kendisini akıllı zannederek yepyeni hükümler ortaya koyduğunu zanneten hocalar çıkıyor.
Başörtüsü İslamiyet'te yoktur esasında.
Evet.
Faiz esasında niye haram olsun ki?
Evet, tabii. Ha, onun yani gibi. He. O yüzden ama kim ne derse desin bunların böyle, bunların havlamaları da dine zarar vermez.
Gelip geçince.
Allah'ın kelamının bu hoşluğu, ebediliği kıyamete dek payidar kalacak. Hiç kimse de onu değiştirmeye gücü yetmez.
Hocam ağzınıza, dilinize sağlık. Çok böyle güzel bir şekilde bitirmiş olduk programımızı. Muhterem dinleyicilerimiz, gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.